Geçen hafta nereden paylaşmıştım? Anımsayabilecek misiniz? Nereden paylaşmıştım? Gelenler, geçen hafta burada olanlar nereden paylaşmıştık? Yeşaya 6. bölüm değil mi? 6. bölümden paylaştık. Ve 6. bölümün ilk 9 ayetine birlikte bakmaya çalıştık. Ama zamanımızın yetersizliğinden dolayı maalesef konumuzu bitiremedik. Ama bu hafta konumuzu bitireceğiz. Ve geçen hafta olmayan, bu hafta gelen kardeşler için de çok daha iyi olacağını düşündüğüm için her zaman yaptığım o ön açıklamayı, ön özeti, kısa özeti yapmak istiyorum ki konu bir bütün olarak görülsün, bir bütün olarak anlamak daha kolay olsun yeni gelen kardeşlerim için. Şimdi 6. bölüme baktığımızda 6. bölümün bize anlattığı şuydu. O dönemin kralı Uzziya ölmüştü. Neden öldüğü bize açıklanmıyor. Ve yersel kral olan Uzziya'nın döneminde çok harika bir durum söz konusuydu. Yani bir düzen vardı, adalet vardı. Hem ekonomik açıdan hem de ruhsal açıdan insanlar bir rahatlık içerisindeydiler. Ama kral Uzziya ölünce tahtın geleceğinin ne olacağı bilinmedi. Kim gelecek? Ne olacak? Ne tür gelişmeler olacak bilinmiyordu. Onun için Yeşaya ister istemez kafasında düşünüyordu. Artık yaşadığımız zenginlik, artık içinde bulunduğumuz adalet, huzur artık olmayacak. Ve bu huzur olmadığı zaman, insanın huzuru kaçtığı zaman, adalet bozulduğu zaman halk ister istemez ne içine düşecek? Bir bunalım içerisine düşecek. Böyle bir düşünceyle Yeşaya meşgul iken, böyle bir tabloyla, böyle bir görüntüyle meşgul iken o meşgale içerisinde çok enteresan bir tutumda davranıyor. Bir harekette bulunuyor. Bir davranışta bulunuyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Çok önemli bir şey yapıyor. Güvenini yersel ve geçici olan insana değil, göksel ve sonsuz olan Rab Tanrı'ya bel bağlıyor. Demek ki Yeşaya Tanrı'yı öne getiriyor ve yürek acıyla dolu, hüzünle dolu ve o hüzün içerisinde doğru olan yere, yani Tanrı'nın tapınağına gidiyor. Yani Tanrı tapınağına gitmekle Yeşaya çok doğru olanı yapıyor. Çünkü Yeşaya oraya gittiğinde çok önemli bir şey keşfetmişti. Neyi keşfetti Yeşaya? Tanrı'nın huzuruna çıktığında, onun tahtına yaklaştığında bir şey fark etti Yeşaya. Yok, önce bir şey fark etti. Ondan önce bir şey fark etti. Neyi fark etti? Önce bir şey fark etti. Neyi fark etti? Bakınız, yersel kral ölmüştü. Değil mi? Yersel kral yoktu artık. Ama Yeşaya Tanrı'nın tahtına yaklaştığında o tahtın çok daha ötesinde, o tahtın çok daha üstünde krallar kralı, Rablerin Rabbi, yüce olan Tanrı'yı taht üzerinde oturur olaraktan görmüştü. Bu çok önemli. Bu şunu gösteriyordu. Tanrı ona şunu diyordu. Yeşaya, korkmana gerek yok. Her şey benim elimin altında. Ben ölmüş değilim. Ben yaşıyorum hala. Ben varım. Hiç korkmana, kaygı çekmene gerek yok. Ben seninle birlikteyim. Aslında bu sözleri okumuyoruz ama eminim ki Yeşaya bunu gördüğünde yüreğine su serpilmişti. Rahatlamıştı. Demek ki yersel kral yoktu ama krallar kralı taht üzerinde ona bakıyordu. Onu net bir şekilde Yeşaya gördü, hamdolsun. Ve şunu özellikle vurgulamıştım değerli kardeşler. Demiştim ki yersel krallar gelip geçer. Dağlar devrilebilir. Krallıklar dökülebilir. Paramparça olabilir. Ama bizim Rabbimiz sonsuza dek kalandır. Ve kendisine yakın olana, kendisine bakana da kendisini çok güzel bir şekilde açıklayandır. Rab kendini açıklıyor. Ama kimlere açıklıyor? Kendisine yakın olanlara. Onunla birlikte yürümeye istekli kişilere. Ve şunu söylemiştim. Yeşaya bir vahiy aldı. Yeşaya bir görüm gördü. Yeşaya Tanrı'dan bir açıklama aldı. Neden? Çok iyi bir kişiliğe sahip olduğu için mi? Yeşaya çok üstün niteliklere sahip olduğu için mi Tanrı ona bu imkanı verdi? Evet, hayır. Rabbe yakın olduğu için, yani Yeşaya yumuşak, kırık bir yüreğe sahip olduğu için ve çok daha güzeli duyabilen kulaklara sahip olduğu için Tanrı Yeşaya'ya bu görümü görme ayrıcalığını verdi, hamdolsun. Bu bizi sevindirsin. Demek ki kulaklarımız olabilir, kulak sahibi olabiliriz ama işitmeyen kulaklar da varmış demek ki. Evet sevgili kardeşler, onun için ikinci tarihlerde bir ayet okudum sizlere 16. bölümde. İkinci tarihler 16. bölümde bu gerçeği şöyle onaylıyordu. Diyordu ki 16. bölümün 9. ayeti Rabbin gözleri diyor. İkinci tarihler 16 ayet 9. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle. Bunun altını lütfen çizin. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Demek ki Tanrı'nın önünde isek bütün yüreğimizle ona bakacağız. Bütün yüreğimizle, bütün düşüncelerimizle onda odaklanacağız sevgili kardeşler. Bu ayet bize bu gerçeği açıklıyor. Şimdi gelelim senin açıklamana Hatice. Yeşaya Tanrı'nın yüceliğini gördü, görkemini gördü. Ama Yeşaya aynı zamanda bu yücelik karşısında bir şey daha gördü. Çok önemli bir şey daha gördü. Neyi gördü? Tamam. Demek ki Yeşaya Tanrı'nın önüne çıktığında sadece yüceliğini görmedi Tanrı'nın. Aynı zamanda da günahını, Tanrı'nın önünde ne durumda olduğunu açık bir şekilde görmüştü Yeşaya. Yani daha önce hiç görmediği şekilde kendini görmüştü Yeşaya. Daha önce hiç görmemişti böyle. Kendisini belki günahlı olaraktan görmüyordu, bilmiyorum. Orada bize bir açıklama yok. Ama bu sefer Tanrı'nın tahtına yaklaştığında farklı, kendini farklı gördü. Yani ya Tanrı bana bu ayrıcalığı verdi deyip övünmedi, kendini öne çıkartmadı. Ama ne kadar berbat olduğunu, ne kadar kirli olduğunu, pasaklı olduğunu, günahlı bir yapıya sahip olduğunu çok net bir şekilde görmüş oldu. Ve bunun sonucu ne yaptı? Vay başıma, mahvoldum. Vay başıma, mahvoldum. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Bu durum, Yeşaya mahvolduğunu, günahlı olduğunu gördü ve ne yaptı? Bu onu ne yaptı? O günahını gördükten sonra Rabbin önünde eğilmek zorunda kaldı. Neden? Neden? Kutsal kitapta okuduk. 6. bölümü ben tekrar okumadım sizlere. Ama oradan takip edersiniz. Orada çok güzel açıklıyor. Diyor ki, her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal ve kutsaldır. Demek ki Yeşaya'yı dize getiren neydi? Rabbin kutsallığı. Rabbin kutsallığı Yeşaya'yı dize getirdi. Rabbin önünde eğilmesine neden oldu. Bizler Rabbin huzuruna yaklaşırken, onun o görkemli tahtına bakarken, kutsallığına bakarken Rabbin önünde eğilme ihtiyacı, Rabbin önünde kırılma gereksinimini duyuyor muyuz sevgili kardeşler? Rabbin önünde kırılabiliyor muyuz? Eğer biz gerçekten Rabbimizin ne kadar kutsal olduğunu gördüğümüz anda işte ne mal olduğumuzu, nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu çok daha iyi görebiliriz sevgili kardeşler. Eğer demiştim ki geçen hafta görmüyorsa, eğer bir kişi hala Rabbin huzuruna çıkmasına rağmen, onun tahtına yaklaşmasına rağmen hala kendini olduğu gibi göremiyorsa ne demiştim? O zaman demiştim ki Tanrı'nın sözü ışığında yaşamıyor demektir. Tanrı'nın sözünün ışığında yaşamıyor demektir. Bu gerçeği önemli vurgulamıştım. Neden? Çünkü demiştim ki değerli kardeşler, dünyasal işlerin yoğunluğundan, dünyasal sıkıntıların, problemlerin yoğunluğundan Tanrı'nın sözüne zaman ayırmakta zorluk çekiyoruz. Değil mi? Rabbin sözüne zaman ayırmakta zorluk çekiyoruz. Geçenlerde birisiyle konuşuyordum. Ya çok dua etmek benim için sorun değil dedi. Toplantılara düzenli bir şekilde katılmak da benim için sorun değil dedi. Fırsat buldukça Rabbin sözünü de rahatça paylaşıyorum dedi. Ama benim için oturup Rabbin sözünü okumak kadar zor bir şey yok. Çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi geçen hafta Perşembe günü cezaevinden çıkınca özlemlere uğradık. Geç vakitte olsa özlemlere uğradık. Ve Özlem orada çok güzel bir şey söyledi bana. Dedi ki, Recep amca dedi, ben dedi toplantıya gelmediğim zaman kendimi ne kadar eksik hissediyorum. Rabbin sözünü okuyorum kendi başıma ama toplantıya katılmadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Eksik hissediyorum. Bir şeylerin bende olmadığını hissediyorum. Dedim ne kadar güzel. Şimdi aynı şekilde Rabbin sözünü işitmek için toplantılara katılmak çok önemlidir. Ama Rabbin sözüne zaman ayırmak da çok önemlidir. Değerli kardeşler, kahvaltıya bile oturduğumuz zaman 15 dakika 20 dakika sohbet varsa yarım saat, bazen bir saat oturabiliyoruz, yemekte lak lak yapabiliyoruz. Ama bir 15 dakika günde bir 10 dakika Rabbin sözüne zaman ayırmak bize ağır geliyor, zor geliyor. Onun için kutsal sözde 1. Yuhanna mektubundan bir ayet okudum sizlere. Neydi o? 1.7'de, 1. Yuhanna 1.7'de kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur. 1. Yuhanna mektubu 1.7'de bu açıklanıyor. Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimize paydaşlığımız olur. Eğer onun sözünün ışığında yaşarsak paydaşlığımız olur. Eğer onun ışığında yürürsek paydaşlığımız, sağlıklı bir paydaşlığımız olur sevgili kardeşler. Onun için diyorum, başkalarına bakıp onları eleştirmektense, onlarda eksik yönler aramaktansa izin verelim, Tanrı'nın bize bakmasına izin verelim sevgili kardeşler. Biz başkalarına bakacağımıza, onları eleştireceğimize, Tanrı'nın bize bakmasına izin verelim. Biz bunu yaparsak, Tanrı'nın bize bakmasına izin verirsek, işte o zaman farkı göreceksiniz. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Size belki birkaç daha şey söyleyeceğim, ondan sonra noktalayacağım. Tanrı'ya yaklaşan, Tanrı'ya daha yakın bir durumda olan bazı Tanrı adamlarının ağızlarından dökülen bir takım ifadeler vardı. Ve onlardan birkaçından örnek verdim. Örneğin İbrahim'den örnek verdim, Yeremia'dan örnek verdim, Eyüp'ten örnek verdim. Hatırlarsanız İbrahim, önce İbrahim'den örnek vermiştim. İbrahim, Tanrı'nın tahtına yaklaştığında, ona yakın olduğunda kendini nasıl gördü? Okumuştuk 18. bölümde, Tekvin 18:27'de şunu diyor. Ben toz ve külüm diyor. Ben toz ve külüm. Yani ben bir hiçim diyor. Demek ki İbrahim kendinin hiç olduğunu Tanrı'nın önüne yaklaştığında fark etti. Kendini doğru gören, doğru adam olarak bilinen Eyüp Tanrı'nın önüne yaklaştığında o da kendinin ne kadar günahkar olduğunu ve tövbeye ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde gördü. Ve şöyle diyordu 42. bölümde 5 ve 6. ayetlerde. Eyüp 42, 5 ve 6'da. Kendimi hor görüyorum. Toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Kendimi hor görüyorum. Kül ve toz içerisinde diyor. Tövbe ediyorum. Demek ki Tanrı'nın yüceliği bizi neye yöneltiyor? Neye yöneltiyor? Tanrı'nın yüceliği bizi neye yöneltiyor? Tövbeye yöneltiyor. Eyüp 42. bölümde. Ve Pavlos da ne demişti? Çok enteresan bir şey söylemişti. Günahkarların en kötüsü benim diyebilmişti. En kötüsü benim sevgili kardeşler. Onun için şunu özellikle vurgulamak istiyorum, ifade etmek istiyorum sizlere. Tanrı'ya olan duyarlılığı yitiren bir kişi, yani Tanrı'ya karşı duyarsızlık, günaha karşı duyarsızlık getiriyor. Yani şunu söyleyeyim, biz hangi oranda Tanrı'ya yakınsak, o oranda günahın farkındayız. Hangi oranda Tanrı'dan uzaksak, günahın bilincinden de o kadar uzaklaşıyoruz. Demek ki Tanrı'ya yakın yürüdükçe ne kadar günahlı olduğumuzu çok net bir şekilde görmek mümkün sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın o dünyada var olan o günahın çirkin yüzünü görebilmek için Tanrı'ya yakın yürümemiz lazım. Ve o bilinçle de sevgili kardeşler günaha karşı uzak durmamız lazım ve ona karşı nefret duymamız gerekiyor. Onun için Yeşaya bunu çok güzel, çok güzel fark etti. Dudaklarının ne kadar kirli olduğunu gördü. Değerli kardeşler, burada şunu sormak istiyorum size. Kirli dudaklar neyi gösteriyordu? Ha? Değil mi? Kirli dudaklar yüreği gösteriyordu, değil mi? Yani aslında Yeşaya'nın kirli dudakları yüreğinin ne durumda olduğunu gösteriyordu. Bunu anlamak için belki İsa'nın Matta 12. bölümde kullandığı ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa da çok net bir şekilde bu gerçeği şu şekilde onayladı değerli kardeşler. Matta 12. bölümün 34. ayetinde. Belki bir kardeş okuyabilir mi onu?
Sizi engellekler soyu.
O, yok. Ya.
34.
ayet. Değil mi? 12-34 değil mi?
12-34.
Ya.
12-34.
Evet. Evet.
Sizi engellekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz?
Hı.
Çünkü ağız yürekten
ha bak burası çok önemli. İkinci kısım önemli. B kısmı önemli. Kötü olan sizler diyor. Nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Bunun nedenini açıklıyor. Çünkü diyor ağız yürekten taşanı söyler. Yani bizim ağzımızdan çıkan sözler yürekte olan sözlerdir. Demek ki Yeşaya'nın dudaklarının kirli olması yüreğinin, kalbinin ne durumda olduğunu açık bir şekilde gösteriyordu sevgili kardeşler. Bizler ağzımızdan çıkan sözleri ne kadar kontrol edersek edelim, bizler ağzımızdan çıkan sözleri ne kadar düzeltmeye çalışırsak, daha temiz bir duruma getirmeye çalışırsak çalışalım, yüreğimizi temizlemek mümkün değil. Sözlerimizi belki temiz tutmaya çalışabiliriz, sözlerimize bir biçim verebiliriz ama sözlerimize biçim vermek, onları temiz tutmak yüreğimizi temiz kılmaz. Demek ki yüreği temizlemek mümkün değil ağzımızı temiz tutmakla. Onun için bizler kesinlikle kutsal ruhun işlemesine yürekte izin vermemiz lazım. Tanrı'nın ruhuna izin vermemiz lazım. Ama daha henüz kurtulmadıysan, bir kişi daha henüz kurtulmadıysa o zaman iman edip kendisini feda eden İsa Mesih'i yüreğine alması lazım. Ondan arınabilmek için. Günahlardan arınabilmenin yolu Rab İsa Mesih'i yüreğine almaktır. Ve Davut peygamber de bunu çok açık bir şekilde ifade etti. Yüreğinin durumunu açıklayan, "Ya Rab," dedi, "bende," dedi, "tertemiz bir yürek yarat." Düşmüş olduğu günahın sonucu Tanrı'ya yaklaştığında bu durumu görmüş oldu. Onun için gerçekten yüreğin paklanması, pak kılınmasının bir tek yolu var. O da nedir? Rab İsa Mesih'i yüreğimize almaktır. Eğer aldıysak, o zaman var olan kutsal ruha izin vermektir. Öyle ki gün ve gün bizi arıtsın, paklasın, istenilen bir duruma getirebilsin. Burada noktalayalım. Sami'nin önerisi üzerine ilahi söyleyelim. Öyle öneri getirdi. Ya ondan sonra geri kalan iki noktayı ele alacağız. Kaçıncı sayfaydı o?
247 olması lazım.
Evet. Yarab çobanımsın ha? Ayağa kalkalım mı? Nasıl oturuyoruz? Birazcık değişiklik olur. Kaç?
247.
Ben şimdi söyleyeceğim, siz benden sonra söyleyeceksiniz. Öyle Sami öyle önerdi bana. Sesim yerinde. Zaten sesten başka dediğim gibi güçlü bir şey yok bizde.
Yürek yoksa aldım.
Evet.
Tabii.
Şimdi bu ses niye var? Yürekte mevcut olduğu için var, değil mi? Doğru söyledin Abdullah. Evet. Ben bunu size başını söyleyeceğim. İkinci kısmını her zamanki gibi sizler söyleyeceksiniz. Tamam mı? Anlaştık.
Mart'ta kadar duysunlar.
Tamam. Yarab çobanımsın, kurtarıcımsın. Beni yatırırsın otlu çayırda.
Rahat gezdirirsin sular yanında. Rahat gezdirirsin sular yanında.
Canım kayırırsın sapmış da olsa. Ölüm gölgesi içinde gezdirsen.
Canım hiç korkmaz onun şerlerinden. Canım hiç korkmaz onun şerlerinden.
Asan değneğin tesellidir bana. Sevinç yağını başıma sen sürdün.
Ya Rab kaderin nimetlerle taşkın. Ya Rab kaderin nimetlerle taşkın.
Rabbin bereketi boldur ömrümde. Ben oturacağım ya Rab evinde.
Sonsuz cihan olsun kutsal ismine.
Sonsuz cihan olsun kutsal ismine. Amin. İyi, güzel uydu. Dikkat edin, çok enteresan, güzel bir mesaj var burada. Yeşaya günahlı olduğunu görüp günahını açıkladığında ne oluyor? Günahını açıkladı. O açıklaması o. Vay başıma, günahını açıklıyor. Günahını açıkladığında ne oluyor? Bakın Yeşaya 6. bölümde yazıyor. Ya evet, o ayetten söz ediyorum. Bakın ne diyor? Ayeti okuyalım, baştan okuyalım. Seraflardan biri diyor, bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte kor dudaklarıma değdi. Suçum silindi, günahım bağışlandı. Ne zaman? Kor dudaklara değdiğinde. Değerli kardeşler, burada çok güzel bir mesaj var. O mesajı, efendim, kor nedir? Mangal yaptığın zaman yanmış kömür. Köz diyoruz biz. Kırmızı kömür. Kor dediğimiz o. Yani ne yapıyor? Kor alıyor. O koru alıp dudaklarına koyuyor. O korun tabii ki bir özelliği vardı. Bu içinde yatan o özelliği bence anlamamız, görmemiz gerekiyor burada. Şimdi biliyorsunuz yılda bir kez de olsa baş kahin, Tanrı tarafından atanan kahin ne yapıyordu? Tüm halkın, tüm insanların günahları için sunakta, tapınakta, sunakta bir kurban kesiyordu ve yakmalık kurban olarak kesmiş olduğu, kurban olarak vermiş olduğu hayvanı ne yapıyordu? Ateşte yakıyordu. Şimdi hayvandan akan kan, hayvandan dökülen kan simgesel anlamda günahın örtüldüğünü açıklıyordu, beyan ediyordu. Simgesel olarak. Şimdi sunak, yani kurban, İsa'yı simgeliyor. Bu güzel. Ama sunaktan alınan kor da neyi simgeliyor sevgili kardeşler? Kurbandan akan kanı simgeliyor. Çünkü neden? Kurban orada kesildiğinde, ilginç, kurban orada kesildiğinde akan kan sunaktan akarken közün üzerine düşüyordu. Yani kor hayvanın kanını taşıyordu. O kan dudaklara değdiğinde simgesel olarak o kan günahın örtüldüğünü gösteriyordu. Yani kor üzerindeki, o ateş koru üzerinde düşen hayvanı yakarken akan o kan dudaklara değiyordu. Bu neyi gösteriyor? Demek ki günahların ortadan kalkabilmesi için ya da günahın örtülebilmesi için kanın kesin olduğunu, kanın gerektiğini görüyoruz. Kutsal kitapta bunu çok açık bir şekilde okuyoruz. Nerede okuyoruz? İbraniler 9. bölümde. Açınız İbraniler 9. bölümü. 9. bölümün 22. ayetinde bu yazıyor. 9:22'de İbraniler 9:22'de diyor ki, kutsal yasaya göre hemen her şey kanla temiz kılınır. Ve diyor ki, kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. Demek ki çok açık bir şekilde sevgili kardeşler, şimdi diyor ya kutsal kitapta, etin canı nerede? Etin canı kandadır. Yani insana yaşam veren kandır. İnsana yaşam veren kan olduğu için, kan yoksa varlığımızı sürdürmek mümkün değil. Onun için bizi ölü kılan, ölü duruma getiren günahlarımızdan arınmanın yolu dışarıdan kan almamız lazım. Kana ihtiyaç var. Onun için kan akıtılmadan simgesel olaraktan günahın örtülmesi eski antlaşmaya göre mümkün değildi. Onun için simgesel anlamda bunu bu şekilde görelim. Kan yoksa hayatta yok. Evet. Şimdi Rab beni kurtarıyor. Rab beni kurtardığında ne yapıyor? İsa Mesih'in sonsuz, kusursuz olan kanını, temizleme gücünü benim yaşamıma uyguluyor. Demek ki ben iman ettiğimde İsa Mesih'in o kusursuz temizleme gücünü simgeleyen kanını benim yaşamıma uyguluyor. Ve ne yapıyor? Eski hayatıma ait olan bütün günahlarımı pak kılıyor. Temizliyor sevgili kardeşler. Ondan sonra ne yapıyor? İman ediyorsun. Ve Rab ne yapıyor? Temizleme gücünü uyguluyor. Kanının temizleme gücünü uyguluyor. Onun arkasından sevgili kardeşler, günahlarımız Tanrı'nın önünde temizleniyor, paklanıyor ve bunun sonucu olarak, yani iman sonucu, kutsal ruh yüreğimizde konut kurup yepyeni bir yaşamı başlatıyor. Yepyeni bir yaşamı başlatıyor. Evet. Bunu kutsal kitapta nerede görüyoruz? Korintoslara yazılan ikinci mektupta 5. bölümde 21. ayette diyor ki Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı diyor. Demek ki burada çok önemli bir şey var değerli kardeşler. İman ederek Tanrı tarafından da sonuç olarak doğru sayılıyoruz. Demek ki Tanrı kusursuz kanı hayatımıza uyguluyor iman ettiğimizde ve o kan bizim geçmiş günahlarımızı ortadan kaldırıyor ve bunun sonucu kutsal ruh konut kurup bize yepyeni bir hayat başlatıyor ve sonuç olaraktan doğru olmamızı sağlıyor. Hamdolsun. Ne kadar güzel bir şey. Hepsi birbirine zincir olaraktan bağlı. Çok önemli olduğu için bir kez daha altını çizme gereğini duyuyorum sevgili kardeşler. Yeşaya'nın aklanması için iki şey gerekiyordu. Neydi onlar? Yeşaya'nın aklanması için iki şey gerekiyordu. Hayır. Hayır. İki şey gerekiyordu. Birincisi ne gerekiyordu aklanması için? Kan gerekiyordu değil mi? Birincisi kan gerekiyordu. İkincisi ne gerekiyordu? Kan gerekiyordu. İkincisi ateş gerekiyordu. Ateş. Demek ki kan ve ateş işte sınavı gösteriyor simgesel anlamda zaten. Demek ki kurtuluşun yolu kandan ve ateşten geçiyor sevgili kardeşler. İki şey önemliydi. Kan ve ateş. Demek ki Yeşaya'nın aklanabilmesi için Mesih'in, İsa Mesih'in ölümünü simgeleyen alevli sunaktan kora gereksinimi vardı. Değil mi? O ateşli alevli sunaktan kora ihtiyacı vardı. İşte bu kor İsa Mesih'in kanını simgeliyor. Korun simgelediği anlam bu. İsa'nın kanı. Şimdi koru dudaklara dokunmuş olması, dudaklara koymuş olması bu dışsal hareket neyi gösteriyordu? Az önce ifade etmiştim. Yeşaya'nın yüreğinin ne durumda olduğunu gösteriyordu. Bu dışsal bir hareket koydu. Koru koydu dudaklarına ama yüreğinin ne durumda olduğunu gösteriyordu Yeşaya'nın sevgili kardeşler. Yani daha önce de söylediğim gibi yüreğinin hangi aşamada, hangi noktada olduğunu bize açıklıyordu. Onun için burada şunu söylemekte yarar var. Hatırlayacaksınız belki. Yani yüreğin durumunu gösteriyor gerçeğini açıklayabilmek için hatırlarsanız çıkış kitabında Musa, Tanrı Musa'ya diyor ki elini koynuna sok. Yani Firavun'a bir şey göstermek amacıyla. Tanrı kendi yüceliğini göstermek amacıyla. Koynuna sok diyor. Musa elini koynuna sokuyor. Ve çıkart diyor. Çıkardığında eli gösteriyor. İşte bu zam kutsal kitapta günahı simgeliyor. Yani yüreğini dışarıya çıkardığında yürek cüzzamlı. Yürek günahla dolu. Yani günahlı bir yüreğe sahibiz. Burada da çok açık bir şekilde bize simgeliyor Musa'nın olayında sevgili kardeşim. Demek ki dudaklar temizlendiğinde ne oluyor? Dudaklar temizlendiğinde ne oluyor? Yüreğin de temizlendiğini gösteriyor. Hamdolsun. Dudaklar temizlendiğinde yüreğin de temizlenmiş olduğunu gösteriyor. İşte kor bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam eden. Bir daha söylüyorum. Bu kor bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam eden Rabbimiz İsa Mesih'in temizleyen kanını simgelemektedir. Önemli olduğu için söylüyorum. Onun kusursuz kanı sayesinde sonsuz yaşamın sahibi olabiliyoruz. Ateş ne yapıyor? Ateşin buradaki görevi. Şimdi kor üzerindeki kan, Rabbin kanını simgeleyen kan, aklandığımızı gösteriyor. Aklandık, Tanrı'nın çocuğu olduk. Tanrı'nın çocuğuyuz. Peki ateşin buradaki anlamı ne? Ateş ne yapıyor? Ateş, zaten o kan kora düştüğünde oradan çıkan koku Tanrı'ya hoş geliyordu. Yani kesilen kurban Tanrı'yı hoşnut ediyordu. İsa Mesih'in ölümü de Tanrı'yı hoşnut etti biliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Ama oradaki ateşi bir anlamı vardı sevgili kardeşler. Ateş neyi simgeler güncel hayatta? Ben burada hani bazen size örnek vermiştim. Ben gerçi gördüm. Hiç altın madenini gördünüz mü? Altın madenini. Ben altın madeni gördüm. Bizim İstanbul'daki Ermeni kardeşler daha çok kuyumculukla uğraşıyorlar. Bir gün onun dükkanını ziyarete gitmiştim. Bana altını gösterdi. Kömür. Hiç altına benzemiyor. Ve ne yaptı? Altını koydu, bir böyle kepçe gibi bir şey vardı. Pota diyorlar ona, pota. Potaya koydu. Ve çok kuvvetli, böyle çok kuvvetli yanan ateşin üzerine koydu. Ateş o madeni eritti. Ve içinden altını çıkarttı. Yani altını çıkartabilmesi için ateş gerekiyordu. Demek ki ateşin anlamı şu: arıtmak, paklamak, arındırmak, pak kılmak anlamında. Demek ki ateş iman hayatında gün ve gün bizi Mesih'e benzer kılmak için kutsal ruh aracılığıyla bizi gün ve gün ne yapıyor? Arıtıyor, arıtıyor, arıtıyor ki ta ki Mesih'in gelişine kadar. Tanrı'nın yüceliğini gördü Yeşaya. Arkasından günahını gördü. Ama arkasından da şunu gördü. Evet, bu günahı kaldırabilecek tek kişi var. Diri olan Rab İsa Mesih. Yani Tanrı'nın gücü dışında kurtuluşun mümkün olmadığını gördü. Ama dördüncü olarak bir şey daha gördü. Ve bu son noktadır. Sizi rahatlatayım. Son nokta. Dördüncü olarak bir şeyi daha gördü. Değerli kardeşler, çok önemli bir şeyi gördü. O da şudur. Her gün ölüme doğru, cehenneme doğru yaklaşmakta olan canlar için Tanrı'nın atan, güm güm güm diye atan yüreğini gördü. Rab Tanrı'nın yüreği canların kurtuluşu için, günahlı canların kurtuluşu için o güm güm attığını gözleriyle tanık oldu Yeşaya. Sevgili kardeşler. Demek ki Tanrı o zaman ne yapması gerekiyordu? Bu kayıp canlara ulaşabilmek için Tanrı birilerine ihtiyacı vardı. Tanrı'nın birine ihtiyacı vardı. Neden? Çünkü biliyoruz ki Tanrı günahlının günah içerisinde ölüp gitmesinden yana değil. Neden yana? Yaşamasından yana. Hezekiel de bunu biliyoruz değil mi? Hezekiel peygamber ne diyor? Hezekiel diyor ki, sanki diyor Tanrı günahlı kişinin, kötü kişinin ölümünden zevk alır. Hayır. Tersine kötü kişinin kötülüp yaşamasından zevk alırım diyor. Tanrı İnsanların günah içerisinde yok olmasını istemiyor sevgili kardeşler. İşte onun için yüreği insanların, canların kurtuluşu için atıyordu. Bugün hala inayet döneminde yaşadığımız için Tanrı'nın yüreği hala atıyor. Hala atıyor. Diğer canlar da bütün insanlık kurtuluşa erişeyim diye. Ve Tanrı, tahtı üzerinde oturan Tanrı konuşmaya başlıyor. Ne diyor? Diyor ki, kimi göndereyim? Tanrı konuşmaya başlıyor. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek? Şimdi burada parantez içerisinde sadece söylüyorum. Bizim için kim gidecek ifadesinde ilginç bir gerçek var burada. Önemli bir gerçek var. Hatırlarsanız Yeremia, Yeşaya yaklaştığında Tanrı'nın kutsallığını gördü, değil mi? Üç kez kutsal, kutsal, kutsal. Yani üçlü birliği orada ifade ediyor diye söylemiştim. Değil mi? Baba kutsaldır, oğul kutsaldır, kutsal ruh kutsaldır. Bak burada da ne diyor? Benim için kim gidecek demiyor, benim için demiyor. Diyor ki bizim için kim gidecek? Çoğul. Burada hem babayı görüyoruz, hem oğlu görüyoruz, hem de kutsal ruhu görüyoruz. Demek ki baba tasarladı, planı yaptı. Oğul hazırlanan planı yerine getirdi. Kutsal ruh ne yaptı? Yerine getirilen işi düzene sokmaya çalıştı. Tıpkı yaratılışta olduğu gibi hareket halinde yaşamlarımızda bizi kutsal ruh, kurtuluşumuzun güvencesi olaraktan bizi Tanrı'ya ulaştırmak için hala iş başındadır kutsal ruh, hamdolsun. Hala iş başındadır sevgili kardeşler. Şimdi ilginç. Yeşaya ne diyor burada? Rab konuşuyor. Kimi göndereyim derken Yeşaya ne diyor? Ya Rab, işte bak şurada biri var, onu gönder. Beni gönder diyor. Ya ne kadar güzel bir arzu. Değerli kardeşler, ben bu konuyu hazırlarken Tanrı benim yüreğime çok konuştu. Ve şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ne kadar güzeldir ki kaybolmuş canlara iyi haberi götürme arzusu. Bundan daha güzel bir arzu olabilir mi? Kaybolmakta olan, ölüme doğru gitmekte olan anneme iyi haberi götürmem. Sevdiklerime iyi haberi götürmem. Etrafımdaki arkadaşlarıma iyi haberi götürmem kadar güzel bir sorumluluk olabilir mi sevgili kardeşler? Ne kadar güzel bir şey. Yeşaya diyor ki beni gönder, ben hazırım diyor. Beni gönder. Bakın kutsal kitaba. Musa'yı hatırlıyorum. Musa ne dedi? Yeremia'yı hatırlıyorum. Yeremia ne dedi? Bakın. Çıkış 3. bölüme bakın. Çıkış 3. bölüme bakın lütfen. Çıkış 3 ayet 15'i okusun birisi. Çıkış 3 15'i okusun birisi. Birisi de Yeremia 1.6'yı okusun. Bir dakika ya, bakas abi. Çıkış 3.15, Yeremia 1.6. Yeremia 1.6. Ne diyor çıkış 3.15?
İsraillere de ki, beni size atalarınızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı Rab gönderdi.
Evet.
Sonsuza dek adım bu olacak.
Evet.
Kuşaklar boyunca böyle anlayacağım.
Sonlara doğru. Ben böyle kimim diyor. Ha, ben kimim?
Ya 16.
Ha, tamam, devam et orayı.
Git İsrail illeri gelenlerini topla. Onlara şöyle de. Atalarınızın İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un.
Tamam, ondan sonra ne diyor Vakas abi?
Görünecek. Rab bana gönderip şunları söyledi. Sizinle ve Mısır'da size yapılanlara yakından ilgileniyorum.
Bak 16. ayetin 15. ayette diyor ki, yani ben yanlış mı yazdım acaba? Ben kimim diyor. Ben kimim ki Firavun'a gidip İsrail'i Mısır'dan çıkarayım?
Burada aynısı yazıyor Yeremia'da.
He? Aynısını yazıyor değil mi? Evet.
Bunun üzerine ya. Egemen Rab.
Hayır.
Bilmiyorum. Çünkü ha. Gencim diye karşı.
Ha, bu Yeremia'nın bu.
Yeremia'nın.
Ha, çıkışta bu önemli. Bakas abi verir misin bunu? Şimdi Şimdi orada yanlış bir anlaşılma olmasın. Önemli. Çıkış.
15.
Evet. Evet. Ya o evet.
Bu doğru işte. Bunu dedim doğru.
Tamam. Şey olaraktan ben ayette biraz terslik yapmışım herhalde. Kusura bakma. Şey yok. Yok çıkışta var o. Çıkışta var. Çıkışta var. Ya her neyse. Mısır her neyse Musa ne dedi?
Ben konuşamıyorum.
Ben dedi 11. ayet. Ha, teşekkür ederim Sami. Tamam, teşekkürler. 11. ayet. 11. ayet. Yanlış yazmışım ben onu. 11. ayet. Diyor ki, ben kimim ki Firavun'a gideyim? Yani orada bin dereden su getiriyor. İsrail'i diyor Mısır'dan çıkarayım. Yeremia de diyor Abdullah. O da diyor ki, ah egemen Rab. Konuşmayı bilmiyorum.
Çünkü diyor gencim.
Değerli kardeşler, görebiliyor musunuz? Yeşaya ile Musa'nın ve Yeremia'nın durumuna baktığınız zaman arada büyük bir fark görüyorsunuz. Birisi, yani Yeremia gibi, Musa gibi kişiler bin dereden su getiriyor. Yani bahaneler üretiyor. Ama Yeşaya diyor ki, beni gönder. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bizler insan olaraktan sorumluluk karşısında bin dereden su getirebiliriz. Yani bahaneler üretebiliriz. Ya işte şu yok. Ya işte bunu nasıl yapayım? Ya önce bu olması lazım. Ya önce şu olması lazım. Türünden birçok bahaneler üretebiliriz. Ama Yeşaya dedi ki, Ya Rab, evet, beni gönder. Ben hazırım. Ama Tanrı, burada şunu görüyoruz ki Tanrı yüreği kurtulmamış canların kurtulması için atan hizmetçilere ihtiyacı var. Hazır mıyız buna? Tanrı seni kullanmak istiyor. Tanrı beni kullanmak istiyor. Tanrı biz günahlıları kullanmak istiyor. Diğer canların kurtuluş gerçekleşebilmesi için sevgili kardeşler. Şimdi burada son olarak da şu soruyu soralım kendimize. Tanrı günahlı insanlarla mı, kirli dudaklarla mı kurtuluş haberini insanlara ulaştırmak istiyor? Rab, güçten yoksun, günahlı olan Recep'i kullanarak mı hedefe ulaşmak istiyor? Günahlı canlarla mı başka canların kurtuluşuna aracı olmak istiyor? Bunu kabul etmek zor da olsa evet sevgili kardeşler. Çok ilginç ama Rab günahlıları kullanarak, Rab senin gibi günahlıyı kullanarak, Rab benim gibi günahlıyı kullanaraktan hedefe ulaşmak istiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Rabbin önünde değerlisin. Önemlisin, gereklisin. Rab sana bakıyor ve Rab seni kullanmak istiyor sevgili kardeşler. 2. Korintoslar 5. bölümde 18 ve 19. ayetlerde şöyle okuyoruz. 2. Korintoslar 5 ayet 18 ve 19. Tanrı diyor, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Ve barıştırma görevini diyor verdi, emanet etti. Ondan sonra 19 diyor ki, dünyayı Mesih'te barıştırdı ve barıştırma sözünü, burası çok önemli bakın, barıştırma sözünü kime emanet etti?
Bize emanet etti.
Meleklere mi, göksel varlıklara mı emanet etti?
Bize emanet etti.
Günahsız meleklere mi emanet etti? Hayır. Günahlı olan bizlere, bakın ne diyor, bize emanet etti. Günahlı olan bizlere emanet etti. Demek ki değerli kardeşler, tüm insanlığın kurtuluşu için bu iyi haberi götürme ayrıcalığını, bu güzel bir ayrıcalık aslında. Bu önemli ayrıcalığı Tanrı meleklere vermedi. Ne kadar güzel. Bunu lütfen anlayın. Bak bunu çok önemli görün. İyi haberi bir cana götürmek için ne kadar önemlidir. Bu ayrıcalığı Bakkas abi sana verdi. Bu ayrıcalığı Recep'e verdi. Günahlı Recep'e verdi. Bu ayrıcalığı her birinize verdi kardeşler. Günahlı olabilirsin. Değersiz olabilirsin. Yetersiz olabilirsin. Ama Tanrı buna rağmen seninle hedefe ulaşmak istiyor. Tanrı kesinlikle ve kesinlikle bunu seninle yapmak istiyor. Ama burada bir ama var. Ama şart ne? Şimdi bizim Yaşaya bu ayrıcalığa ne zaman sahip oldu? Yaşaya bu çağrıyı ne zaman aldı? Ja, Vergebung, das ist wichtigste. Çok çok çok önemli. Evet, çok çok çok çok önemli sevgili kardeşler. Ne zaman aldı? Temizlendikten sonra. Temizlenmeden önce kutsal kitapta böyle bir mesajı aldığı bize yazılı değil. Demek ki Yaşaya temizlendikten sonra Tanrı bu sorumluluğu ona verdi. Demek ki Tanrı kirli kaplarla iş yapmıyor. Tanrı kirli dudaklarla, kirli yürekle, günahlı bir yapıyla bunu yapmıyor. Rabbin önünde arınmadıkça, Rabbin önünde paklanmadıkça Rab bizi kendi işinde kullanmayacak. 2-2-4. Bu açık. Kutsal kitap bakın. 2. Timoteos mektubunda lütfen birisi açsın okusun. 2. Timoteos mektubunda bir ayet var. Bunu çok güzel onaylıyor, açıklıyor, noktalıyor. Belki aslında burada bugün bunu çok net bir şekilde görmemiz lazım. 2. bölüm 21. ayet. 2. Timoteos 2 21. Ne diyor?
Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden aratırsa.
Ha, bir dakika dur. Eğer bir kimse bayağı olandan, yani Tanrı'ya hoş olmayan günahlı durumundan kendini arıtırsa, arınırsa, evet.
Onurlu amaçlara uygun.
1.
Kutsal kılınmış.
2.
Efendisine yararlı.
3.
Her iyi işe hazır bir kap olur.
Ha, demek ki her iyi işe hazır bir kap olabilmek için ne gerekiyor? Tanrı'nın önünde temizlenmek gerekiyor. Tanrı'nın o yüce görkemli işi için kullanılmanın tek bir şartı var. Arınmış olmak. Temiz olmak sevgili kardeşler. Bunun lütfen, lütfen, lütfen altını çizin. Bakınız, evde de mutfakta da aynı şey geçerli. Ben dün bir tencerede yemek yaptım. Dün akşam kendim böyle bir karides usulü bir şey yaptım. Ve o tencereyi biz bugün öğlen yemeğinde yine kullandık. Ama dün akşam onu yıkadım ve ertesi günü kullandım. Yani bir kabı ertesi günü kullanabilmek için kesinlikle yıkanması gerekiyor. Yıkandığı gibi biz de Rabbin önünde yıkanmalıyız. Ben de dahil, hepimiz de dahil. Nokta. Punkt. Evet. Eğer burada son olaraktan belki bir şeyi daha söylemek doğru olacak diye düşünüyorum. Yaşaya çok güzel bu sorumluluğu aldı. Ama bu sorumluluğu alırken Tanrı'ya hiç sordu mu? Rab, iyi güzel de ben nereye gideceğim? Kime gideceğim? Hangi halka gideceğim? Nereye gideceğim diye sordu mu hiç? Ya da Yaşaya şöyle bir şey söyledi mi? Ya Rab, yaparım ama bu yapmamın karşılığı ne olacak? Ya da bunun karşılığı olarak ben ne alacağım diye bir soru sordu mu? Hani hatırlıyor musun herhalde? İsa'nın öğrencilerinden bir tanesi geldi. Tamam Rab biz geldik ama ne olacak dedi. Şimdi ne olacak? Yani bir kazancımız ne olacak? Geleceğiz, yapacağız, edeceğiz de bunun karşılığı ne olacak? Bak. Ya Yaşaya hiç böyle sorular sormadı. Pazarlığa girmedi. Tanrı'yla pazarlığa girmedi. Çok enteresan bir şey. Ben onu şuna benzetiyorum. Düşünün sevgili kardeşler. Aslında bana göre Yaşaya boş bir çeke imza attı. Evet. Boş bir çeke Yaşaya imza attı. Şimdi şöyle düşün. Boş bir çek düşünün. Ben oraya bir yazabilirim. Ben oraya 1 milyon yazabilirim. Ben oraya 100 milyar yazabilirim. Boş çek odur değil mi? Ama Yeşaya boş bir çeke imza attı. Bu harika bir olay. Değerli kardeşler. Rabbin önünde pazarlığa girmedi. Her şeyi kabul etti. Buradan girip buradan çıkmadı. Ve itaat etti. Ve yerine getirdi. Hamdolsun. Bugün sen de aynı şekilde sevgili kardeşim günahlarından sıyrılıp ona yakın olabilirsin. Ve kullanılmak üzere hazır bir kap durumunda olabilirsin. Çünkü Tanrı seni de arıtmak, paklamak ve günahlarından özgür edip iyi bir kap olarak, temiz bir kap olaraktan kullanmak istiyor. Kendi ellerinde yararlı bir şekilde kullanmak istiyor. Ama önce onun önünde arınmamız, paklanmamız gerekiyor. Ama atman gereken çok önemli adım yaşamındaki günahları itiraf edip temizlenmek ve Rab Tanrı ile olan ilişkini düzeltmek. Değerli kardeşler, Rab Tanrı ile olan ilişkiyi düzeltmek. İlişkimiz bozuk olabilir. Bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. İçinde bulunduğumuz bazı durumlardan dolayı. Ama Rab bizi bu şekilde kullanmaz. Rab bu ilişkiyi düzeltmemizi istiyor. Önce ilişkiyi düzeltiyor. Yeşaya Tanrı ile olan ilişkiyi kurdu önce. Ondan sonra Tanrı ne yaptı? Ona büyük bir sorumluluk verdi ve gönderdi. Aynı şekilde sevgili kardeşler. Bizler de Rabbin önünde arınmamız gerekiyor, paklanmamız gerekiyor. Öyle ki Tanrı bizi kendi yüceliği için kullanabilsin. Eğer arınmazsan, eğer paklanmazsan bırakın kullanılmayı ama hayatın bir felç olur. O günahlar içerisinde çok daha kötü bir duruma gelmiş olursun. Onun için Yuhanna, 1. Yuhanna 1.9'da ne diyor? Ezbere biliyoruz bunu değil mi? Eğer günahlarını açıkça söylersen, güvenilir olan Tanrı seni her günahtan, her suçtan arındıracaktır. Evet. Eğer günahlarını açıkça söylersen. Bakın, çok enteresan. Yeşaya Tanrı'nın yüceliğini gördü. Bu bir. Değil mi? Yüceliğini gördü. Yüceliği karşısında ne kadar kirli olduğunu gördü. İki. Ama görmekle kaldı mı? Şimdi birçoklarımız Tanrı'nın yüceliğini görüyor olabilir. Rab'be yaklaşıyorsun, onun yüceliğini görüyorsun. Ama Yeşaya Rabbin yüceliğini görmekle yetinmedi sevgili kardeşler. Tanrı'nın onu temizlemesine izin verdi. Bu çok önemli. Yani Tanrı otomatikman temizlemedi Yeşaya'yı. Çok ilginç. Yüceliği gördü, günahlı olduğunu gördü. Ama Yeşaya izin verdi Tanrı onu temizlemesi için. Eğer ben izin vermezsem, kapalıysam Tanrı beni zorla açmayacak kapısını. Onun için kapıyı tıklatıyor. İzin verdi ve Tanrı da onu olağanüstü bir şekilde kendi yüceliği için kullandı. Bu gerçekler benim için, bizler için, hepimiz için örnek olsun sevgili kardeşler. Lütfen Yeşaya'nın durumu hepimize örnek olsun. Belki yüreklerimizi Rabbin önünde eğelim. Rabbin huzurundayız. Rabbin huzurunda olduğumuza göre Rab izin veriyor. Biz izin veriyoruz Rab yüreklerimize baksın diye. Yüreklerimize bakalım. Ne durumdayız? Rab ile olan ilişkimiz hangi aşamada? Rab ile olan ilişkimiz ne durumda sevgili kardeşler? Onu bir gözden geçirelim. Ondan sonra Rab'be izin verelim, Rab arıtsın, paklasın bizi ve kendi işi için kullansın. Dua edelim bir dakika, belki 30 saniye, böyle bir 30 saniye, 40 saniye Rabbin önünde eğilelim. Sami yine duayı yapar, Almanca olaraktan, Almanca kardeşler bugün çok aramızda. Ama lütfen yüreklerimize bakalım ve Rabbin önünde Rab'bi düşünelim.